Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Harriet McBride Johnson'ın Too Late to Die Young, Nearly True Tales from a Life adlı kitabı, yazarın yaşamından beslenen sıra dışı bir anı kitabıdır. Johnson, doğuştan gelen nöromüsküler bir hastalık nedeniyle günlük yaşamında kişisel yardıma ihtiyaç duyan, aynı zamanda Charleston'da avukatlık yapmış ve engelli hakları için mücadele etmiş bir isimdir. Kitap, engelli bir hayatı otomatik olarak trajedi, bağımlılık ya da eksiklik olarak gören yaygın bakışa doğrudan karşı çıkar. Bunu soyut bir sloganla değil, mizah, kişisel gözlem, siyasi deneyim ve düşünsel tartışmalarla yapar. Havana sokaklarından Demokrat Parti Ulusal Kongresi'ne. Yerel siyasetten Princeton'daki Peter Singer tartışmasına uzanan anlatılar, Johnson'ın kamusal hayattaki etkinliğini gösterir. Ölüm üzerine düşünerek başlayan ve has kavramını savunarak biten eser, yaşamın değeri, bakım ilişkileri, yurttaşlık ve insan onuru hakkında zor sorular sorar. Anlatının amacı ilham verici bir engellilik portresi üretmek değil, okurun hangi varsayımlarla düşündüğünü görünür kılmaktır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, trajik engelli yaşamı varsayımına karşı kişisel ve politik bir anlatı. Kitabın temel müdahalesi, engelliliği yalnızca kayıp, acı ya da başkalarına yük olma diliyle açıklayan alışılmış anlatıya yöneliktir. Johnson, fiziksel olarak yoğun desteğe ihtiyaç duyduğunu saklamaz. Giyin ve banyo yapma ve hareket etme gibi günlük işlerde yardım almasının gerçekliğini açıkça kabul eder. Ancak bu gerçeğin hayatının anlamı hakkında başkalarının hüküm vermesine izin vermez. Kitapta bakım ihtiyacı ile değersizlik arasında zorunlu bir bağ olmadığı vurgulanır. Johnson'ın avukat, aktivist, siyasi katılımcı, dost ve zevk sahibi biri olarak sunduğu yaşam, insanı tek bir tıbbi tanıya indirgeme alışkanlığını bozar. Bu yaklaşım, engellilerin olağanüstü başarılarla kabul görmesi gerektiği fikrini de sorgular. Çünkü anlatının önemi sadece Johnson'ın mesleki başarısından değil, gündelik hayatın keyif, tercih, öfke, mizah ve karmaşıklık içerebildiğini göstermesinden doğar. Böylece kitap, merhamet temelli bir bakışın bile zaman zaman eşitsizlik üretebileceğini düşündürür. Okardan engelli bir kişiye acımayı bırakıp, onun kararları, ihtiyaçları, hakları ve farklılıkları olan tam bir yurttaş olduğunu kabul etmesini ister. İkinci olarak, ölüm ve ötenazi tartışmasında yaşanmış deneyimin belirleyici ağırlığı. Johnson'ın Princeton Üniversitesi'nde filozof Peter Singer ile yaptığı tartışma, kitabın en önemli düşünsel eksenlerinden biridir. Bu karşılaşma, ötenazi ve ağır engellilik hakkında kuramsal dil ile engelli insanların yaşanmış deneyimleri arasındaki gerilimi görünür kılar. Johnson'ın itirazı, yalnızca belirli bir felsefi sonuca karşı çıkmak değildir. Asıl mesele, dışarıdan bakıldığında dayanılmaz veya değersiz sanılan bir hayatın, onu yaşayan kişi için nasıl anlamlı, üretken ve haz dolu olabileceğidir. Kitap bu nedenle, yaşamın değerini soyut maliyet, bağımlılık ya da verimlilik ölçütleriyle hesaplama girişimlerine mesafeli durur. Johnson'ın erken yaşta ölüm fikriyle karşılaşması da bu çerçeveyi derinleştirir. Çocukken kas hastalığına ilişkin hüzünlü bir televizyon anlatısından kendisiyle ilgili ölüm mesajı aldığını aktarır. Fakat bu mesajın kaçınılmaz yorumunu kabul etmez. Ölümün bilinci, yaşamı küçültmek yerine onun somut değerini açığa çıkarır. Johnson, her hayatın aynı biçimde yaşanmadığını hatırlatır. Bu yüzden kamu politikası ve etik tartışmaların, engelli insanların doğrudan sözünü dinlemeden yürütülmesi ciddi bir temsil sorunu yaratır. Üçüncü olarak, bakım ilişkilerini bağımlılık değil, karşılıklı insan ilişkisi olarak düşünmek, too late to die young. Kişisel yardım alma deneyimini sentimental bir fedakarlık hikayesine dönüştürmez. Johnson'ın anlatısında bakım, hayatın pratik koşullarından biridir. Fakat kişinin karakterini ya da yurttaşlık statüsünü belirleyen tek unsur değildir. Bu ayrım önemlidir çünkü engelli kişiler çoğu zaman ya bütünüyle çaresiz ya da yardım gereksinimini aşarak kahramanlaşmış figürler olarak temsil edilir. Johnson iki kalıbın da dışına çıkar. Yardıma ihtiyaç duymak, mahremiyet, seçim yapma, otorite kurma ve ilişkilerde pazarlık etme gibi meseleleri ortadan kaldırmaz. Tam tersine bu meseleleri daha görünür hale getirir. Kitap, bağımsızlık kavramının da yeniden düşünülmesini gerektirir.
Toplum, bağımsızlığı çoğu kez hiçbir desteğe ihtiyaç duymamakla eş tutar.
Oysa herkes aile, iş, ulaşım, kamu hizmetleri ve başka insanların emeğiyle bağlantılı yaşar. Johnson'ın deneyimi bu ortak bağlılığı olağan dışı biçimde açık eder. Dolayısıyla eserin politik sonucu, kişisel bakım desteğinin bir lütuf değil, toplumsal katılımı mümkün kılan bir hak olarak görülmesidir. Onurlu yaşam, yardımın yokluğu anlamına gelmez. Yardım alan kişinin tercihleri ve kontrolü korunuyorsa, bakım özgür bir kamusal yaşamın altyapısı olabilir. Dördüncü olarak, Havana, parti kongresi ve yerel siyaset üzerinden erişilebilir yurttaşlık, Johnson'ın anıları. Engellilik meselesini ev içi veya tıbbi bir alana kapatmaz. Havana'da sokaklarda dolaşmasından, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'ndeki deneyimlerine. Yerel seçim kampanyasından hukuk pratiğine uzanan bölümler, erişimin doğrudan yurttaşlıkla ilgili olduğunu gösterir. Bir insanın toplantıya, sokağa, ulaşım ağına, oy verme sürecine veya siyasi tartışmaya katılabilmesi yalnızca kişisel iradesine bağlı değildir. Mekanların düzeni, kurumların yaklaşımı ve kamu hizmetlerinin niteliği bu katılımı belirler. Johnson'ın Charleston'daki hukuk çalışması da yoksul ve çalışan engelli kişilerin sosyal yardım ve medeni hak taleplerine odaklanır. Bu arka plan, kitapta anlatılan kişisel olayların neden daha geniş bir politik bağlam taşıdığını açıklar. Yazarın yerel yönetim için aday olma isteği, hükümetin her yurttaşa saygı ve onurla davranması gerektiği düşüncesiyle bağlantılıdır. Kitap burada temsili sadece sembolik görünürlük olarak ele almaz. Engelli insanların karar alma süreçlerinde bulunması, hangi ihtiyaçların öncelikli sayılacağını ve hangi hayatların kamusal olarak değerli kabul edileceğini etkiler. Johnson'ın anlatısı, erişilebilirliğin teknik bir ayrıntı değil, demokratik eşitliğin gündelik biçimi olduğunu savunur. Son olarak, güneyli mizah, sertlik ve has savunusuyla anı, türünün sınırlarını genişletmek, kitabın etkisi, yalnızca savunduğu fikirlerden değil, bu fikirleri taşıyan sesinden de gelir. Johnson, ağır konuları vaaz veren bir üslupla ele almaz. Güneyli anlatı ritmi, keskin mizahı ve kendine dönük ironisi, ölüm, ayrımcılık ve etik tartışmalar gibi konuların insani ölçekte kalmasını sağlar. Bu ton.
Okurun onu yalnızca bir hak savunucusu veya tartışma nesnesi olarak değil, çelişkileri,
zevkleri ve güçlü kanaatleri olan bir anlatıcı olarak duymasını mümkün kılar. Kitabın sonunda öne çıkan has savunusu da bu nedenle yüzeysel bir iyimserlik değildir. Johnson, hazdan söz ederken acıyı inkar etmez, yaşamı sürekli mücadeleye indirmez ve başkalarının onayına ihtiyaç duyan ilham verici bir portre çizmez. Zevk, yemek, yolculuk, sohbet, siyaset, çalışma ve bedensel varoluşun farklı biçimleriyle bağlantılı, meşru bir yaşam alanıdır. Bu yaklaşım, engelli insanların sadece cesaret veya sabır sembolü olarak kullanılmasına karşı çıkar. Anı türünde çoğu zaman kişisel zorlukların aşılması merkezde olur. Johnson ise başarı anlatısından daha karmaşık bir şey kurar. Yaşamanın değeri zorluğu yenmiş görünmekten değil, kişinin kendi koşulları içinde arzu etme, seçme, katılma ve keyif alma hakkından doğar. Sonuç olarak, Too Late to Die Young, özellikle anı kitapları, engellilik çalışmaları, etik, insan hakları ve sosyal politika ile ilgilenen okurlar için güçlü bir seçimdir. Bununla birlikte kitabın asıl değeri, bu alanlara zaten yakın olanlara bilgi vermekle sınırlı değildir. Engellilik konusunda yerleşik ama fark edilmemiş varsayımlar taşıyan okur içinde dikkatli bir düşünme alanı açar. Johnson, yaşam kalitesi, bakım, bağımsızlık ve ölüm gibi kavramların çoğu zaman engelli insanların deneyimlerinden uzak biçimde tartışıldığını gösterir.
Okur, soyut ilkelerin gerçek kişiler hakkında nasıl sonuçlar doğurabileceğini daha net değerlendirebilir. Hukuk ve kamusal politika açısından eser.
Hakların yalnızca kağıt üzerinde tanınmasının yeterli olmadığını, erişim ve temsil olmadan yurttaşlığın eksik kaldığını hatırlatır. Kişisel düzeyde ise yardım almak, onur, arzu ve özellik arasındaki ilişkiye daha incelikli bakmayı sağlar. Kitabı benzer engellilik anılarından ayıran özellik, ne acıyı merkezine alan trajik bir anlatı ne de engeli aşmayı yücelten bir kahramanlık öyküsü olmasıdır. Johnson'ın avukatlık ve aktivizm deneyimi kişisel anıları somut siyasi sorularla birleştirir. Mizahı ise metni yumuşatmak için değil, önyargıyı açığa çıkarmak için kullanır. Bu nedenle eser bir yaşam öyküsünden fazlasıdır. Kimin hayatının değerli sayıldığına dair toplumsal ölçütleri sorgulayan keskin ve kalıcı bir kamusal düşünme çağrısıdır. Destek olmak isterseniz Harriet McBride Johnson kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.